Ayrım 11.
İsa'dan önce 4. yüzyıl sonlarında gelişmeye başlayan, sonradan adına Helencilik denen uygarlığın kaynağı eski İran ile Hindistan'dır bir bakıma. Özellikle Hristiyanlık üzerinde büyük etkileri oldu bu ülke uygarlıklarının. Avrupa uygarlığı bir takım Avrupalı bilginlerin, araştırıcıların ileri sürdükleri gibi Yunan mucizesi denen düşünce atılımının sonucu ürünleri değildir. Bir uygarlık bir atılımla bir doğrultuda giden düşünce çığırı ile başlamaz. Avrupa uygarlığının ancak soyut düşünce ürünleriyle donanan bölümü Yunan uygarlığının etkisi altındadır. Yunan uygarlığı soyuttur. Sokrates'le kesin ölçülerine kavuştu. Olanı değil, olması düşünüleni işledi. Görüneni, elle tutulanı değil, düşüncede görülmek isteneni konu edindi. Nitekim heykel sanatında da Yunan sanatçılarının esinlendiği örnekler Anadolu'da doğdu. Bunu kazılar sonucu ele geçen, İyonlardan çok önce tarih alanına çıkan ulusların, Anadolu uluslarının sanat ürünlerinden öğreniyoruz kolayca. Yontu, büyük tapınaklar, tiyatrolar önce Anadolu'da yapıldı. Gökle ilgili gözlemler, hekimlikle ilgili çalışmalar, şiir Anadolu'da doğdu. Yunan ulusu, o çağın Atina halkı bunları sonradan öğrendi. Topraktan kap yapma, bu kapların üzerine işleme, süsleme sanatı Yunanistan'a Anadolu'dan gitti. Nietzsche bunların üzerinde durmadı. O felsefenin kaynağını, sanatın ocağını araştırırken toprağın göz önüne serdiği gerçeklere değil de düşle gelen söylentilerle, inançlarla yayılan sanılara kapıldı. Onun düşüncesinde araştırmalara başlamadan önce bir Yunan mucizesi kavramı vardı. Bunun kesin gerçekliğine, açık gerçekliğine inanmıştı. Bu ön yargı ile, bu ön inançla başladı işe. Oysa yazılarında ön yargıların bütün türlerinden kaçınmanın gereğini savunuyordu boyuna. Nietzsche'nin düşüncelerinde düştüğü çelişkilerden biri de budur. Trajedya Anadolu'da doğdu. Araştırmaları onu bu sonuca ulaştırdı. Yunanistan'da öldü. Buna da inandı yürekten. Yalnız trajedyanın doğduğu yerde değil de Yunan mucizesinin ortaya çıktığı yerde ölmesinin nedenlerini araştırmadı. Sokrates'e bağladı bölümü. Oysa Sokrates öyle düşünebilirdi. Yaşadığı ortam, içinde yetiştiği ulusun yaşama koşulları, dünya görüşleri onun öyle düşünmesini gerektiriyordu. Konuya bir de başka açıdan bakalım. Trajedya Anadolu'da doğdu, Yunanistan'da öldü, doğru. Peki öteki felsefe görüşleri ne oldu? Doğacılık, Trakyalı Demokritos'un ortaya attığı atomculuk, Heraklitos'un geliştirdiği sürekli dönüşümler, değişimler nerede öldü? Bunların içinde Yunanistan'da doğan var mıydı? Hekimlik, destansı şiir, nerede doğdu, nerede öldü? Neden Yunanistan'ın dışında doğan bütün düşünce çığırları, bilim akımları doğdukları yerde değil de gittikleri Yunanistan'da öldüler? İşte Nietzsche bu çığırların, bu Avrupa uygarlığının ana kaynağı saydığı düşünce akımlarının öldüğü yerde yaşayan ulusun yüceliğine inanıyor da doğduğu yerdeki ulusların bilimsel yeteneklerinin varlığına inanmıyor. İnanamıyor bir türlü. Onun göremediği gerçeklerden biri de budur. Bu adı geçen düşünce çığırlarının doğdukları yerin dışına taşınca ölmeleri, gelişememeleri, insanların görüşleri, yaşama anlayışları, düşünce yapıları yüzündendir. Nitekim Demokritos'un düşüncesinden doğan atomculuk da Yunanistan'da değil, bir Latin olan Lucretius'un kişiliğinde en güçlü savunucusunu buldu. Epikuros'un benimsediği bu düşünce Yunanistan'da nedense pek tutunamadı. Çünkü atomculuk somut bir görüşe dayanıyordu. Yunanistan'da Sokrates'in soyut usçuluğu egemendi. Bu soyut usçuluk cin gibi çarpıyordu kendinden olmayanı, kendine karşı çıkanı. Anadolu'da o çağda düşüncelerin yasaklandığını, bilgelerin, aydınların cezalandırıldığını, tanrılara karşı saygısızlık ettiler suçlaması ile öldürüldüklerini gösteren bir belge geçmedi elimize bugüne değin. Oysa Anadolu'dan, Trakya'dan Yunanistan'a giden düşünürlerin, bilgelerin çoğu soluğu sürgünde, Yunanistan'ın dışına kaçmakta aldı. Nietzsche'nin derin saygı duyduğu Yunan ulusunun tanrılarını bile Anadolu yarattı. Bunu tanrıların adlarının Yunanca olmayışından anlıyoruz açıkça. Bir ulus yarattığı tanrıya hangi koşullar altında olursa olsun kendi dilince bir ad verir. Yabancı adlarla anılan bütün tanrılar dıştan, O atların bulunduğu dilleri konuşan uluslardan gelmedir. Nietzsche incelediği Dionysos, Apollo gibi tanrıların atlarının nereden geldiğini, Yunanca'ya hangi dillerden geçtiğini araştıraydı, bu gerçeği görürdü. Onun yaşadığı çağda Yunan dili üzerinde derinlemesine araştırmalar yapılıyordu. Ancak onun tutumu, Yunan mucizesine olan derin inancı, yürekten bağlılığı buna engel olmaktaydı. Yunan sanatı konusunda Nietzsche'yi etkileyen kaynaklardan biri de Shakespeare'dir. Onun eserlerine duyduğu saygı, eserlerinde geçen kişilerin Yunan-Latin düşünce ürünlerinden geldiği inancı, bu doğrultuda düşünmesine yardımcı oldu. Shakespeare etkisiyle Nietzsche, Yunan kültürüne daha derinden bağlanıverdi. Başka bir yön daha vardır Nietzsche'yi etkileyen. O çağda Anadolu'da yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan buluntuların Yunan düşünce varlığı sayılması, özellikle Homeros destanlarında geçen savaşların, onlara katılan kahramanların, savaş yerlerinin Yunan varlığı olarak nitelenmesi, Homeros'a karşı derin bir saygısı vardı Nietzsche'nin. Onun destanlarında geçen bütün kahramanları Yunan sayıyordu. Troya'da yapılan kazılarda bulunan sanat ürünleri bu doğrultuda yorumlanıyordu. Nietzsche, Troya kazılarında bulunan eserleri görmedi belki. Gençlik döneminde yazdığı ilk eserleri bu kazılardan öncedir. Yalnız kazıları yapanların inancı, Anadolu'da araştırmalara girişenlerin tutumu, Nietzsche'den epey öncedir, o çağda çıkmadı ortaya. Bu inanç çok daha eskidir. Rönesans'tan bu yana vardır. Avrupa'da hümanizm uyanışı başladığı dönemlerde Yunan düşüncesine karşı geniş bir ilgi doğmuştu. Din etkisiyle bütün Anadolu uygarlığı Yunan ürünü sayılıyordu. Avrupa'da kilise adamlarının, özellikle papaların Türklere karşı sık sık düzenlemek istedikleri geniş ölçüde savaşlar bunu koyuyor ortaya. 16. yüzyılda, ondan daha önce Avrupa'nın Anadolu'ya karşı giriştiği kutsal savaşlar bu eski din inancının sonucudur. Avrupa uluslarının Türklere karşı giriştiği bütün ortak savaşların kaynağında Anadolu'nun, İstanbul'un, İzmir'in Hristiyanların olduğu inancı saklıdır. Bu inanç kilise çevrelerinde din, devlet yöneticilerinde büyük başarılar kazanma yolunda gelişti. Güçlü bir düşman, daha çok din düşmanı saydıkları Türkleri ezme, kutsal topraklardan sürme, Yunan düşüncesinin etkisi altında kalan topluluklarda megalo idea, bu kavram Nietzsche'den biraz öncedir. Düşünürler, bilgeler gözünde de Yunan mucizesi, Yunan düşüncesinin aydınlığa çıkarılması niteliğinde biçimleniyordu. Bu değişik düşünceler birden doğmadı. Anadolu'nun, İstanbul'un Türklerin eline geçtiği yıllardan başladı. Zamanla gelişti, yenileri eklene eklene büyüdü. Bu adı geçen değişik inançlar zamanla boya değiştirerek aydın çevrelerde bilimsel bir nitelik kazandı. Bir düşünce, bir dünya görüşü biçimine girdi. İşte Nietzsche'nin özellikle gençliğinde ulusçu, yiğitliği seven, savaşa girmek, vuruşmak, düşmanla çarpışmak isteyen Nietzsche'nin düşünce evreninde bu görüşler bir kültür sevgisi olarak gelişti. Sonradan Yunan düşünce ürünlerine karşı duyulan köklü bir bağlılık, bütün Anadolu uygarlığının Yunan yaratması olduğu kanısı kılığında gelişti. Daha önceden belli inançların etkisi bilinç altına işleyince bir takım gerçekleri aykırı açıdan görmeye başlar insan. Bu birçok aydınlarda ola gelen bir durumdur. Nietzsche'nin yaşadığı çağ, içinde yetiştiği ortam onu biraz da böyle düşünme gereğinde bırakıyordu. İnsan ne de olsa yetiştiği ortamın sınırlarını aşamaz büsbütün. Belli iç etkiler altında kalır. Kendini bütün dış etkilerden kurtuldum sanır da iç etkiler alanında yapamaz bunu. 19. yüzyıl Avrupa'sı içinde böyle bir durum vardı. Avrupa bütün uygarlık ürünlerini tek kaynağa bağlama eğilimindeydi. Bu kaynakta Avrupa uluslarının dillerini etkileyen, onlara birçok kavramlar veren Yunan, Latin dilleri olabilirdi. Latin dili Yunan dilinden daha sonra gelişme olanağı bulduğu için Avrupa ona düşünce, uygarlık alanında ikinci sırada yer verdi. Birinci diziye Hristiyan dininin yazıldığı, yayıldığı dil olan Yunanca geçti. Din olması yüzünden Yunanca'nın etkisi bütün düşünce kurumlarında kendini gösterdi. Nietzsche de bu ortamda yaşadığından, onun ekin ürünleriyle beslendiğinden ister istemez öyle düşünecek, Anadolu'nun tarih gerçeğini bir bütünlük içinde göremeyecekti. Bu Avrupa karşısında Avrupa dışındaki ulusların bir alın yazısı gibidir. Yapıtlarından seçmeler. Derleyen çeviren İsmet Zeki Eyüpoğlu. Trajedyanın doğuşu. Titanca olana doğru yükselen insan tanrılara varma, onlara bağlanma uğruna kendi kültürüyle savaşır. Trajedyanın kaynağı Anadolu'dur. Anadolu'da Greklerin Apollo, Dionysos gibi iki tanrısı bu sanat türünün yaratıcılarıdır. Dionysos için eski törenler, bayramlar insan acısını dile getiren, doğanın enginliği karşısında insanı derin bir coşkunluğa kaptıran birer toplum olayıdır. Dionysos bayramlarında insanlar içer, eğlenir, kendisinden geçer, önü alınmaz bir coşkunluğa kapılır. Bu coşkunluk içki ile başlar. Coşkunluğa kapılan insan derin bir müzik uyumu içinde yaratıcılığın son sırrına varır. Duyduğu acıyı, üzüntüyü, sevinci, bütün varlığını kuşatan, eyleme iten bir davranışla ortaya koyar. İnsanı bu sınırsız derin coşkunluğa iten müziktir. Müzik bu durumda bir yandan yaratıcı, bir yandan da insanın iç dünyasını aydınlatıcı, doğa düzeni içinde gerçekleştirici niteliktedir. İşte trajedya denen sanatın kaynağı bu sınırsız coşma, içerek kendinden geçmedir. Bütün bunlar Tanrı Dionysos adına yapıldığı için Dionysos bu sanatın tanrısı, yaratıcılığın kaynağı durumundadır. Zamanla trajedya gelişti, eski özünden uzaklaşarak akıl ilkelerine dayanan bir sanat niteliği kazandı. Başlangıçta akıl ilkeleriyle ilgisi yoktu. Doğaya karşı sonsuz bir özenme, Dionysosça davranma vardı. Dionysos törenlerinde bütün coşkun öz, insanı davranışa, eyleme iten güç coşkunluktan doğuyordu. Bu coşkunluk müziği yarattı. Müzik, trajedya ile yan yana gidiyordu. Trajedyanın doğuşunu sağlayan işte bu coşkunluk içinde yapılan müzikli oyunlardır. Müzik, bu niteliği dolayısıyla trajedyanın kaynağıdır. İkinci sanat tanrısı Apollo'dur. Apollo, yontu sanatının dışa dönük, özünü biçimde bulan sanatın tanrısıdır. Müzik içe dönüktü, uyumdu. Yontu ise dışa dönüktür. Özü biçimdir, görünüştür. Yontu sanatında da yaratıcılığa iten bu sınırsız coşkunluktur. O da trajedyayı doğuran müzikle yan yana yürür. Apollo için önemli olan ikinci ilke ölçüdür. Ölçü ile biçim, yontuda birleşen, onun gelişmesini, olgun bir nitelik kazanmasını sağlayan iki ana ilkedir. Yontu başlangıçta trajedya ile eş doğrultuda gidiyordu. Zamanla ikisi ayrıldı. Birbirleriyle ilgisi yokmuş gibi görünmeye başladı. Bu akılcı düşüncenin yanlış bir yorumu yüzündendir. Coşkunluğa kapılan sanatçı evrenle karşı karşıya gelir. Evrenin bütün yaratıcı gücünü özünde duyar. Bu duyuş onu yaratmaya yöneltir. Yaratma doğaya coşkunca bir özenmedir. İnsanı yaratıcı coşkunluğa iten başka bir güç de hayal kurmadır. İçerek kendinden geçen insan, doğanın enginliği karşısında derin hayallere kapılır. Bu hayallere kapılma, yaratmaya çevrilen ilk köklü yöneliştir. İnsan doğaya bağlı kaldığı, onun özünü kavradığı sürece yaratıcı yapıcı olur. İnsanoğlunun yaratıcı bir varlık olarak ortaya koyduğu ilk eserleri müzik, heykel, trajedyadır. Trajedyada müzikle heykel ayrılmaz bir bütünlük içindedir. Trajedya insanın en derin varlık acısı, yaratıcılık sancısıdır. Yaratmanın özünde acı duyma, sancı çekme, trajik olma vardır. Ancak acı duyan, sancı çeken, trajik olan yaratabilir. Heykelle müzik, acı çeken, sancılanan insanın yaratmalarıdır. Bu yaratmaların gerçekleştiği alan trajedyadır. İnsan trajedyada Apollo, Dionysos gibi tanrısal bir güçle donanır. Kendi varlığının sınırlarını aşar. Estetik bilimi yolunda mantıkçı bir görüşe değil de doğrudan doğruya gözlemin kesinliğine dayanırsak daha çok kazancımız olur. Çünkü sanatın sürekli gelişmesi biri Apollo'ca biri Dionysos'ca olan iki yönlülüğe bağlıdır. Kuşakların iki yönlülüğünden doğan insan soyunda uzun boylu savaşlar da arada bir barışlar da böyledir. Biz bu atları Greklerden öğrenmişiz. Sanat öğretisinin derin anlamlı metafiziğini kavramlarla değil de tanrılar ülkesinin elle tutulurcasına açık biçimleri içinde anlayış gücü için kavranabilir duruma getiren Greklerdir. Bizim bilgimiz onların Apollo, Dionysos gibi iki sanat tanrısına bağlıdır. Kaynaklı erekler bakımından Apollo'cu olan heykel sanatı ile Dionysos'cu olan dış biçime dayanmayan müzik arasında büyük bir karşıtlık çıkıyor ortaya, Grek ülkesinde. Yollarının ayrı olmasına karşılık bu iki çığır yan yana gider. Karşılıklı olarak yeni ve güçlü doğumlar için açıkça çatışırlar. Bu çatışmanın savaşını sürdürmek için kaynaşırlar. Yalnız şu genel sanat sözü bile bu savaşı sürdürmeye yeter. Sanata gelince yediğin Helen aklı taşan yaratıcı eylemi dolayısıyla bunlar kendi aralarında birleşmiştir. Bu birleşme sonunda eski trajedyanın Dionysosça Apolloca olan sanat ürünlerini yarattılar. Bu iki çığırı daha yakından tanıyabilmemiz için önce birbirinden ayrılan düşe dalışla, hayal kurma ile kendinden geçin esrikliğin sanat evrenlerini düşünmeliyiz. Burada Dionysosça ile Apolloca arasında fizyoloji olaylarındakine benzer bir çatışmayı birbirine uyan bir karşıtlık içinde görüyoruz. Lucretius'un tasarlarına göre insan ruhları düşe dalınca pek yüce tanrıların karşılarına dikildiğini görürler. Bunun gibi büyük bir heykeltıraş da kendi düşlerinde insanüstü varlıkların bütün organlarını şaşılacak biçimlerde görür. Helen ozanı, ozanca yaratmanın sırlarıyla karşı karşıya gelir. Bu öğreti Hans Sach'ın bir şiirinde söylediği gibi düşte ortaya çıkar. Hatırlanır, kazanılır. Ozanın aşamasıdır yapıtı gönüldeşim. Görmüş, sezmiş onun düşlerini bile. İnanın, bana insanın en gerçek deliliği düşte gösterir kendini. Her şiir, her ozanca işleyiş bir gerçek düş yorumundan başkası değil. Düşler ülkesinin güzel görünüşü içinde her insan olgun bir sanatçıdır. Bu düşler ülkesi ise bütün biçimlendirici sanatların bir tasarımıdır. Göreceğimiz gibi önemli bir yanıdır. Biz biçimin tadına doğrudan doğruya algılanışı içinde varmışız. Bütün biçimler bize işe yaramaz bir nesnenin bulunmadığını gösteriyor. Bu düş gerçekliğinin yüce hayatında onun duyumunu, onların nedenli çok olduğunu, düzenliliğini, bir takım belirtilerini, ozanın anlatımlarını yaşamışım. Felsefe yapan kişi de bizim içinde yaşadığımız, var olduğumuz gerçekliğin arkasındaki ön sezi vardır. İkincisi ise biz bütün başkadır, o bir görünüştür. Schopenhauer zaman zaman kişilerin, nesnelerin apacık, fantoma ya da bir düş görüntüsü olarak ortaya çıkışını bir veri, felsefe yapma gücünün bir belirtisi olarak göstermiştir. Filozof varoluşun gerçekliği içinde nasıl davranırsa davransın sanatçı gibidir. Kendinden geçen bir kişi de düşün gerçekliği karşısında öyle davranır. Seve seve, iyiden iyiye bu görüntülere bakar, hayatı yorumlar, bu olaylar içinde yaşamayı öğrenir. Bunlar yalnız sevilen, beğenilen, kişinin bütün nesneleri kavrayan gücüyle kendinde tanıdığı görüntüler değildir. Gerçeklik, bulanıklıklar, üzüntüler, karanlıklar, birdenbire ortaya çıkan engellemeler, gelişi güzellikten doğan olaylar, korkulu beklemeler, hayatın pek kısa süren bütün tanrılık komedyası, öteki dünya ile onun önünden geçip gidenler yalnız bir perdede yansıyan oyun gibi değildir. Çünkü insan bunları sahnede yaşıyor, acıyı çekiyor, olayın akıcı sezgisini duymadan da olmaz bu iş. Bir takımları belki benim gibi arada bir hatırlanan düş korkularının, korkunçluklarının içinde yüreklenir, sonucu yeniden elde edebilmek için o bir düştür, onu sürekli olarak görmek isterim der. Bana bir takım kimseler bir düş ile onun nedenlerini 3 defa ya da daha çok gördüklerini, ard arda gelen gecelerde onları yaşadıklarını anlatmışlardı. Bunun açık belirtisi olan olaylar, bizim en içten varlığımızı, bir bütünlük içinde iç evrenimizi yansıtan düşü derin bir beğeni, bir sevinçli gereklilikle kendi özünce yaşamıştır. Hayal ürünleri sağlamanın bu iç açıcı gerekliliği, Greklerce en uygun bir durumda Apollo'nun kişiliğiyle açıklanmıştır. Bütün biçimlendirici, sanatların tanrısı olan Apollo, bilgelikler söyleyen bilici bir tanrıdır ayrıca. Kökü bütün görünen olayların özüne değin inen Apollo bir ışık tanrısıdır. Hayal dünyasının özünü aydınlatan güzel ışık da onun buyruğu altındadır. Günün kolay anlaşılan sığ, boş gerçekliliğine karşılık bu niteliklerin olgunluğunu dile getiren daha yüce bir gerçeklikle yaşamak değerli kılınmış, hayat çekilir olmuştur. Ayrıca yapıcı, onarıcı doğanın düşteki, uykudaki derin bilinci, sanatların ve doğruyu söyleyen yetinin yerine geçen bir benzeridir. Bir düş görünüşünü aşamayan şu incecik çizgi bile Apollo'nun ortaya çıkışı ile yanılmaya yol açmaktan kurtulur. Yoksa görünüş herhangi bir hastalığın etkisinde kalmadan da bizi aldatırdı. Şu pek ölçülü sınırlandırma, şu kırıp dökücü yönetimlerden doğan özgürlük, şu heykel tanrısının bilgelik dolu sessizliği budur işte. Onun gözü kaynağına uygun olarak güneşli olmalı. O kızgınç, hınçlı bakışlarında bile görünüşünün yumuşaklığını taşır. Schopenhauer, ilgiye değer bir anlamda Apollo'dan söz açar. Onu Maja'nın örtüsü içinde yakalanan bir insan olarak görür. İstenç ve tasarım olarak evren. Sayfa 416. Uçsuz bucaksız ölgün bir, denizde dağlar yükselir sudan. Batar, uğuldar. Bir kişi oturur kayıkta, güvenle bağlanır bu belirsiz yolculuğa. İşte böyle durur acılar evrenin ortasında sessiz, güvenmiş, birey olmanın ilkesi dayanmış kişide. Burada birey olmanın ilkesi, karşı kendinde sarsılmaz bir güven olan, yakalanmışın bu sessiz duruşunun en yüksek anlatımını özünde bulan Apollo'dan söz edileydi. O zaman Apollo, birey olmanın ilkesinin pek yüce tanrısal açıklanışı olarak gösterilebilirdi. Onun davranışlarından, bakışlarından görünüşün bütün sevinç ve bilgeliği doğmakta, onun bütün güzelliğinden çıkmaktadır diye bize anlatırdı. Yine burada Schopenhauer bize olaydan doğan bilgi biçimlerinde aldanan insanı yakalayan dev korkuyu anlatmış. Oysa burada özden gelen yargı biçimlenmelerinin herhangi birinde bir ayrıcalık yapılmış gibi geliyor. Biz bu korkuda doğadan yükselerek kişinin en derin temelinden gelen birey olmanın ilkesi, eş durumundaki yıkımında görülen sevgi dolu sarsıntıyı duyarsak, kendinden geçmeye en yakın bir benzerlik içinde bize verilen Dionysosça varlığı kavrarız. Böylece insan ya bütün ilkel kişilerin ilk boyların şiirlerle andığı kendinden geçirici içkinin etkisi altında ya da baharın adım adım gelişi sonunda bütün doğayı en güzel biçimlere sokan güçlü Dionysos oyunlarında aşırı bir taşkınlık içinde kişi kendinden geçer. Alman orta çağında bile böyle Dionysosça bir güç altında boyuna kendinden geçen, türkü çığırıp oynaşan sürü sürü kimseler o yana bu yana koşar dururdu. Biz bugün kutlu Joannes ve White oyunlarında Greklerin Bacchus korolarını yeniden buluyoruz. Onların Küçük Asya'daki eski tarihine dayanarak Babilonya'ya şu içip kendinden geçen sakalara değin gidiyoruz. Ya bilgisizlikleri ya da akılsızlıkları yüzünden böyle olayları halk hastalıkları diye anlayan, alay eden, sözde acıyan, kendi sağlıklarını koruma duyguları içine kapanıp kalan kimseler vardır.